Küresel Analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcısı Murat Baran, program sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Tabii çok üzüntülü bir dönemden geçiyoruz. Çok üzgünüz milletçe. Maalesef. Çok üzgünüz. Geçtiğimiz hafta iki kez üst üste yaklaşık 5-6 saat arayla Türkiye'de Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Depremin etkilerini tabii hala görüyoruz, hissediyoruz. Milletçe başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara başsağlığı diliyoruz, sabırlar diliyoruz tabii ki. Ama en önemlisi de depremden etkilenen çok ciddi bir nüfus var. Onların da Allah yardımcısı olsun şeklinde dualarımızı ediyoruz. Tabii ki bugün bu meseleyi değerlendirmek çok kolay değil bizim açımızdan. Evet. Sen de bölgeden çok yeni geldin. Senin de yakınların deprem felaketinden etkilendiler. Bu bir doğa afeti, bir büyük bir afet ve tabii ki bütün değerlendirmeler bu afetin 100 yıllık bir dönemi kapsayan bir analiz yapıldığında gerçekten çok büyük bir afet olduğu, evet, yönünde. Hem yeryüzüne çok yakın olması, 5 ila 7 kilometre arasında bir derinlikte deprem gerçekleşiyor ki bu noktada gerçekleşen deprem sayısı dünyada çok çok az.
Genellikle etki gücünü de çok artırıyor.
Tabii artırıyor bu haliyle. Dünyadaki diğer büyük depremlerle karşılaştırıldığında bu bakımdan yeryüzüne en yakın depremler. Diğer depremler 25, 30, 40, 50 kilometre olan depremler var. Öte yandan depremin fay kırık hattının 500 kilometreye ulaştığını görüyoruz. Evet. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkilediğini, Lübnan'a kadar, Mısır'a kadar uzandığını, değil mi? Doğru. Oradaki Irak'taki evlerin sallandığını, sarsıldığını biliyoruz. Ki Suriye'yi de konuşacağız. Suriye'de aynı zamanda bu depremden yakın etkilenen, doğru, ülkelerden
büyük bir yıkım da orada var
birisi. Maalesef. Yine depremin özellikle genişliği açısından, bütün alanı açısından değerlendirildiğinde de 1.200 milyon kilometre kare alanı etkilediğini söyleyebiliriz. 10 ilde, yani 10 büyük ilde kabaca deprem etki ortaya çıkardı. Yine bu Avrupa'da aşağı yukarı 32 tane ülkenin tek tek büyüklüğüne eşit neredeyse. Hatta bazı ülkelerden çok çok daha fazla. Ama çok bizi dinleyenler açısından bir karşılaştırma yapmak gerekirse Almanya coğrafyasının büyüklüğü kadar bir alanda deprem doğrudan hissediliyor. Yıkım ortaya çıkarıyor. Yine depremin etkilediği nüfus açısından bakıldığında 15 milyona yakın bir nüfusun bu bölgede yaşadığını biliyoruz. Depremin yıkımı açısından bir değerlendirme yapıldığında yaklaşık bir yıldır devam eden Ukrayna Savaşı'nı bile geride bıraktığını, yıkılan binaların bu anlamda çok çok fazla olduğunu. Yani büyük bir felaketle, evet, millet olarak, ülke olarak karşı karşıyayız. Tabii ki bunu konuşmak, bunun birçok farklı boyutunu ele almak çok kolay değil bizler açısından. Bugüne kadar Küresel Analiz programında dış politika meselelerini konuştuk, savaşı konuştuk, göçü konuştuk, iklim değişikliğini, her şeyi konuştuk aslında burada. Ama bu böylesi bir doğal afetin ülkemizde meydana gelmesi bizi çok derinden sarstı. Tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İstersen sen sıcağı sıcağına, evet, bölgeden geldin. Ne gördün? Nerelere gittin? Ne hissettin? Onunla başlayıp daha sonrasında depremin biraz da bu doğal afetin ötesindeki sosyolojik, siyasi yanlarına bakalım. Nasıl, evet, bir süreç bizi bekliyor, onu konuşalım.
Tabii ben de öncelikle depremde hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yaralılara şifa diliyorum. Son AFAD'ın güncel olarak yayınladığı rakamlarda neredeyse 32 bine ulaştı vefat sayısı. Tabii çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Ben de Malatyalıyım. Evet. Bu anlamda hem bölgeye yardım götürebilmek hem de aile fertlerimle buluşabilmek adına birkaç gündür Malatya'daydım. Malatya bağlamında gerçekten çok büyük bir yıkım olduğunu bizzat gördüm, şahitlik ettim. Özellikle Malatya'nın merkezi, eski Malatya olarak ifade edilen bölgelerde çok ciddi yıkım vardı. İşte İnönü Mahallesi olarak ifade edilen çok güncel ticari hayatın
aktığı
bir bölge, Akpınar bölgesi, Mimar Sinan. Tabii çok detaylara boğmak istemem burada, evet, dinleyiciler, ama gerçekten şehir merkezinde 1000'den fazla bina yıkılmış durumdaydı. Orada koordinasyon merkezinde de bir uyduyla doğrudan bağlantılı bir haritalanma sistemi yapmışlardı. Burada tüm mahalleleri inceleyerek yıkıma dair raporlama yapıyorlardı. Tabii birçok insan hikayesi de söz konusuydu. Mesela orada özellikle kurtarma görevlileriyle görüştüğümde ilk deprem vurduktan sonra hemen organize olduklarını, daha 10 dakika geçmeden enkazların başında ekiplerin çalışmaya başladığını, ama ikinci depremle birlikte o kontrolün yitirildiğini, çünkü birçok görevlinin de enkaz altında kaldığını ifade ettiler. Birçok itfaiye personeli maalesef şehit de olmuş durumda.
Evet,
ilçelerde yine ciddi bir yıkım söz konusuydu. Belki Malatya tabii bir Maraş kadar, Hatay kadar etkilenmiş görünmüyor. Bunun altını çizmek gerekir. Şehrin en azından altyapısı, işte kanalizasyon sistemi, su boru hatları, elektrik, doğalgaz altyapısı çok büyük bir sorun yoktu. Buralara müdahaleler yapılıyordu. Çevre yollarında bazı yıkımlar vardı. Bunlar da ilgili ekipler tarafından giderildi. Havalimanı aktif, demir yolları aktif, şehrin ulaşım hatları aktif. Yine doğalgaz belli bölgelere verilmeye başlamış, elektrik verilmeye başlamıştı. Tabii ağır hasarlı ve yıkılan evlerin dışında diğer evlerin de hemen hemen tamamında belli ölçekte hasarlar söz konusu. Bu yüzden insanlar artçı şoklarına devam ettiği bir durumda evlerine dönemiyorlardı. Orada ben de bulunduğum sırada hemen hemen her iki saatte bir yeni deprem yaşanıyor ve insanlar yeniden tedirgin oluyorlar. Dolayısıyla evlerine girme imkanları yoktu. Bu bağlamda da özellikle işte çadır ve konteyner ihtiyacı gerçekten çok önemli. Birçok alanda AFAD hem çadır kampları kurmuş hem de işte daha kırsalda ve çeşitli bölgelerde tek tek çadırlar verilmeye başlanmıştı. Bu önemli. Yine tabii Malatya'nın önemli bir nüfusu da şehir dışına çıktı. Kendi akrabalarına, ailelerinin yanına veya devletin yönlendirdiği noktalarda şehir dışına çıktı. Ve bir kısmı da köylere, kırsallara dağılmış durumdaydılar. Gıda altyapısı oluşturulmuştu. Birçok yerde sıcak mutfaklar kurulmuş, yemek dağıtılıyordu. Yine gerçekten ordu ve emniyet güçleri de teyakkuz halinde hemen hemen tüm enkazların etrafında konuşlanmış durumda ve güvenlik asayişi sağlamış durumdaydılar. Şu anda tabii artık enkazların kaldırılmaya başlanması, şehrin ana ulaşım hatlarının açılması, altyapının yeniden oluşturulması, bir an önce de konteyner kentlerin, işte çadır kentlerin oluşturulup dışarıda kalan insanların tamamının yerleştirilmesi gerekiyor. Ardından ise şehrin yeniden ayağa kaldırılması için uzun bir
süreç gerekecek. Şimdi tabii ki yani bu depremin büyüklüğü hakkında herhangi bir kuşku yok. Bütün uzmanlar hem ortaya çıkan enerji, yüzyılın karada evet, gerçekleşmiş en büyük afeti olması, felaket. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu açıklamalar gerçekten Türkiye ve Suriye'de, özellikle tabii Türkiye'de çok büyük bir doğa afetiyle karşı karşıya olduğumuzu bize söylüyor. Dolayısıyla tabii yıkım da çok büyük oldu. Yani belki de resmi rakamlar yine sürekli güncelleniyor ama 12 bine yakın bina yerle bir oldu. Bunun dışında şehirlerde yaşam alanı diyebileceğimiz özellikle Kahramanmaraş ve Hatay'da kalmadı aslında. Bunun tabii ki bir de acil müdahale aşaması var. Bu aşamada Türkiye'nin bugüne kadar devlet kapasitesinin ve yardım kapasitesinin çok büyük olduğunu gördük. Evet. Önce istersen buraya bakalım. Hı hı. Tabii ki ilk anlarda böylesi kapsamlı bir doğal afet olayına tamamıyla el uzatmak herhalde çok mümkün olmadı. Bu eleştirileri de beraberinde getirdi bazı noktalarda.
Doğru.
Burada neler yaşandı?
Ya benim gördüğüm şu, sen az önce ifade ettin. Bir defa tabii yüzyılın felaketinden bahsediyoruz ve
asrın felaketi yani.
İki tane deprem üst üste. Üst üste. Yani Malatya'da küçük bir örnek anlattım sana bak. Evet. Şimdi ilk deprem gerçekleşiyor, anında müdahil oluyor belediyenin ilgili ekipleri, itfaiye, kurtarma personeli. Ama ikinci depremle birlikte birçoğu kendisi de enkaz altında kalıyor ve sistem o sırada geçici bir sürede olsa çökmek durumunda kalıyor. Şimdi 10 tane ile etkileyen çok geniş bir alandan bahsediyoruz. ve milyonlarca insanı etkileyen on binlerce enkazdan bahsediyoruz. Yani buna hiçbir devletin tek başına anında müdahale edilmesi maalesef mümkün değil. Elbette eleştirecek yönler olabilir. Daha iyileştirilmesi gereken yönler olabilir.
Evet.
Bunların hepsine hep birlikte odaklanmak zorundayız. Eleştirilere de göğüs germek durumunda hem idari sistemin hem ilgili sorumluların. Ama felaketin büyüklüğünü de değerlendirmek durumunda Türkiye. Tabii bununla birlikte hava şartları da çok kötüydü. Maalesef evet, yani tüm olumsuz lazım. Şeyler yan yana geldi. Yani tüm bölgedeki şehirlerin etrafında çok ciddi kar tipi söz konusuydu. Hava muhalefeti vardı. Hava araçları bölgeye gelemiyordu. Karadan gelmek gerçekten çok zordu. Bu da belli bölgelere özellikle enkaz kurtarma ekiplerinin ağır makinalarla birlikte ulaşmasını engelleyen bir unsur yarattı. Zaten Türkiye tüm dünyadan yardım talebinde de bulundu bu bağlamda. Çünkü kendi kurtarma ekipleriyle tüm bu enkazlara hızlı bir şekilde müdahale etmesi mümkün değildi. Dolayısıyla mesela yine AFAD bugün yayınladığı rakamlarda mevcut haliyle 35 binden fazla Türk kurtarma ekibi varken yurt dışından da 9456 tane kurtarma ekibi geldi.
Hı hı.
Kişi olarak ve bunlar da tüm enkazlara müdahale etmeye çalıştılar. Yani o kadar devletin tüm imkanları aslında seferber edildi. Mesela toplamda 249 bin kişi şu anda devlet yetkilisi sahada çalışıyor. 170 tane mesela helikopter, 76 tane uçak, 26 tane gemi şu anda askeri ordunun imkanları sahaya sürülmüş durumda. Ama tabii felaket o kadar büyüktü ki maalesef tüm bunlar yaşandı ve şu anda hala mucizeler devam ediyor
devam
biliyorsun.
8.
günde bile bazı insanlar kurtulabiliyor. Tabii çok üzücü. Hepimizi derinden etkileyen
bir süreçle bu uluslararası yardımlar konusunda tabii ki Türkiye yıllardır bu konuda çok cömert bir ülkeydi.
Evet.
Hem maddi olarak bakıldığında gayri safi milli hasılasına oranla en çok yardım yapan ikinci ülke oldu. Bunun Amerika Birleşik evet. Devletleri'nde sonra. Aslında oran açısından birinci ülke.
Evet.
Miktar açısından tabii ABD'nin ki daha geride haliyle Türkiye'nin ekonomik gücüyle de paralel bu durum. Ama Türkiye gerçekten her kriz döneminde elini uzattı. Evet. Yani Rohingyalı Müslümanlardan işte Bangladeş'teki sel felaketinden, evet. Pakistan'daki depremden, sel felaketinden nerede olursa olsun ırk ayrımı yapmadan, din ayrımı yapmadan, coğrafya ayrımı yapmadan, ülke ayrımı yapmadan vicdani aslında.
Kasırgalarda bile yardım
tabii yani vicdani yaklaşımın, insani yaklaşımın sembolü oldu. Doğru. Yine hatırlarsan pandemide İtalya'da Türkiye'nin çok ciddi yardımları olmuştu. Gerçekten maske bile Avrupa maske konusunda birbirlerinin maske depolarındaki maskeleri alırken Türkiye ülkelere yardım etmişti. Hatta evet. İtalya'nın ekibi gelirken Türkiye'nin onlara yardım gönderirken kendi göndermiş olduğu Mevlana'ya ait sözleri kitabında, evet. Tekrar kendileri gelirken kullandılar. Şimdi baktığımızda tabii 70 ülke artı 14 veya 15 tane uluslararası örgütten kurtarma ekipleri geldi. Evet. Yardımlar geliyor hala. Gelmeye de devam edecek ama ilk etapta kurtarma ekiplerinin gelmesi çok önemliydi. Bu bir tür deprem diplomasisinin de oluşmasına tabii. imkan tanıdı.
Doğru.
Yunanistan'la mesela gerginlik hakimdi ama Miçotakis Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Yine Sisi Mısır Devlet Başkanı hem yardım gönderdi hem
Ermenistan
keza
ben
Ermenistan aradı. İsrail Azerbaycan'dan sonra en fazla
çok aktif.
Evet. Destek veren ve kurtarma ekibi sayısı bakımından
yine
geniş bir ülkeydi. Katar yine Türkiye'nin hala yanında yer almaya devam ediyor. Adeta Türkiye ile birlikte yaşadılar bunları.
Doğru.
Filistin'de Mescid-i Aksa'da camide yere bir takım işte örtüler sererek onların üzerinde para toplandı. Yani inanılmaz bir görüntü verdi. Türk halkının sadece kendisi için yaptığı yardımlar topladığı, organize olduğu yardımlar değil de bütün dünyada aslında işte konsolosluklarımızın önüne inanılmaz bir yardım seli aktı adeta. Bütün konsolosluklar, evet. bütün temsilcilikler yani Amerika Birleşik Devletleri'nden Şili'ye kadar, Paris'ten efendim Pekin'e kadar. Evet. Bütün
mesela
her
Amerika'da
taraftan,
Pakistanlı bir iş adamı ismini vermek
daha
istemeyen
günden,
birisi milyonlarca
evet,
dolar.
Milyonlarca dolar. Ya buna ne diyorsun?
Hikaye
bu
var.
Türkiye'nin...
Yani hemen depremin akabinde bu yardımları görünce ben bir tweet atmıştım. Şunu dedim. Türkiye dünyaya o kadar çok yardım etti ki şimdi
evet,
dünya Türkiye'ye yardım ediyor.
Aha, evet,
hatta
doğru.
Türkiye'de bazı işte pozisyonlar hep şunu eleştirirdi iktidarı. Niye bu kadar yardım yapıyoruz? dünyaya diye işte bugünler için yapıyorduk. Yani Türkiye'ye senin ifade ettiğin gibi yardım yağdı. İşte az önce ben de altını çizdim, yani yaklaşık 10 bine yakın kurtarma ekibi şu anda Türkiye'de aha, çalışmalara katıldı ülkelerin. Yine şimdi milyarlarca dolarlık yardım açıklanıyor. Sadece devletler değil, halklar da, ülkelerin halkları yardım yapıyor. Mesela şimdi Körfez ülkelerde, Kuveyt'te, Katar'da, Suudi Arabistan'da televizyon kanalları ortak yayına geçerek halktan Türkiye'ye yönelik yardım kampanyası yapıyorlar ve her ülkede birkaç milyar TL para toplanmış durumda. Daha şimdiden devletlerin yaptığı büyük yardımların haricinde bunları söylüyorum. Yine Avrupa'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Asya'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, her yerde, Afrika'dan da dahil olmak üzere Türkiye'ye yardım akıyor ve bunlar önümüzdeki dönemde tabii daha kurumsal şekilde yapılmaya devam edecek ve yeniden inşa tabii bizim en önemli meselemiz şu anda bundan sonra. Yani on binlerce bina yıkılmış durumda. Şehirlerin altyapısı büyük ölçekte, özellikle Maraş ve Hatay gibi şehirlerde çökmüş durumda ve bu kentlerin yeniden ihyası, inşası için tabii ciddi bir finansmana da ihtiyaç olacak. Türkiye'nin aslında bu anlamda ciddi bir tecrübesi var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da defalarca açıkladı. Depremzedelerin endişesi olmasın dedi. Daha önceki felaketlerde nasıl işte Van'da, İzmir'de, Malatya'da birçok örneği vardı. Yıkılan evler yeniden inşa edildi ve hayat yeniden inşa edildiyse burada da bunlar yapılacak dedi. Ama bunun için tabii dış yardıma da Türkiye'nin belli ölçüde
ihtiyacı
olacak. Şimdilik çadır ve konteynerler tabii önemli ama orta vadede insanların evlerinin yeniden inşa edilmesi, insanların evlerinde tekrar yaşamaya başlaması gerekecek. Şehirlerin altyapısının yeniden tesis edilmesi gerekecek. Bunun için Türkiye'nin tabii kendi maddi imkanları önemli. Yeterliliği söz konusu ama aynı zamanda uluslararası destek de almaya ihtiyacı olacak. Bence bu desteği de Türkiye görecektir diye düşünüyorum açıkçası.
Şimdi burada tabii daha belki erken ama belki vakti de değil. Yani işte her büyük felaketin ülkenin toplumsal koşullarında, siyasal koşullarında, dış politik koşullarında bir takım etkileri olacağını varsayıyoruz. Özellikle bu depremin ekonomik maliyetinin de gerçekten hesaplanmasının hem şu aşamada çok zor olduğunu ama hesaplanma işlemi tamamlandığında da düşük veya küçük rakamlar olmayacağını maalesef biliyoruz. Burada maalesef da gerçekçi olmak durumundayız. Elbette yeniden inşa süreci çok önemli ama bütüncül bir stratejiyle bu noktada yaklaşmak lazım. Oradaki değerlendirmelerin nedir? Yani ne tür etkileri olabilir? Olur mu? Evet. Yoksa Türkiye millet olarak yani daha güçlü bir şekilde
bazı
çıkar.
Bazı projeksiyonlar tabii ortaya konmaya başladı. Daha önce Türkiye büyük depremler yaşadı bu ölçekte olmasa da. İşte 99 depreminden sonra yaşanan ekonomikteki durumları biliyoruz. Şimdi sanayi, üretim belli ölçekte tabii etkilenecek, özellikle deprem bölgelerinde. Ama bu bölgelerdeki işte yeniden üretimin de başlaması, ekonomiye katkı sunması adına atılması gereken adımları ilgili devlet kurumları muhakkak ki yapacaktır. Burada tabii işte altyapının özellikle yeniden tesisi çok önemli. Konutların inşa edilmesiyle birlikte elektrik, doğalgaz.
Peki göreceli olarak bazı illerde altyapı bozulmamış durumda. Mesela evet, Malatya.
Yani Maraş ve Hatay'dan bahsediyorum evet, daha özellikle ben. Belki Adıyaman kısmen ama Adıyaman'da çok ciddi bir üretim üssü değildi zaten. Burada özellikle Hatay, işte İskenderun limanı önemliydi. O limanın da yangın çıktı biliyorsun. O söndürüldü. Oradan tekrar normal şeyine dönmesi gerekiyor. Yine petrol boru hatları, BOTAŞ'ın ilgili boru hatları bölgede söz konusu. Bunlar tabii daha sonra ele alınacak meseleler ama Türkiye adına önemli. Sen de ifade ettin yani böyle büyük felaketlerin jeopolitik, yine siyasi sonuçları olacaktır muhakkak. Evet. Türkiye'ye hala düşmanlık gösteren yapılar bu süreci istismar edecektir. Ki depremden hemen akabinde dezenformasyon yaparak halkı kin ve nefretle birbirine karşı kışkırtabilmek, adeta isyan çıkartmaya yönelik bir dezenformasyon sürecinin içerisine de girdik. Burada işte PKK ve onun alt bileşenleri, yine FETÖ ve bazı Türkiye düşman yabancı istihbarat unsurlarının ciddi anlamda sosyal medyayı kullanarak bu tarz yalan haberlerle, provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştığını gördük. İşte bir devlet ve kurumları, otoritesi hedef alındı. Bir yandan da yalan yanlış bilgilerle halk galyana getirilmek istendi. İşte barajlar yok, yıkılıyor, ne bileyim işte yine etnik ve mezhebi ayrım yapacak şekilde işte şu mezhepteki insanlara yardım yapılmıyor, şu partililer önce enkazdan çıkartılıyor gibi aklı hayale gelmeyecek yalan ve iftiralarla, dezenformasyonla bir süreç yayınlatmaya başladılar. Yine Suriyelileri hedef alacak şekilde çok ciddi dezenformasyonlar yapıldı. Burada tabii amaç hem çalışmaları baltalamak hem de toplum arasında nifak sokarak bir çatışma dinamiği olsun.
Moral motivasyon olarak.
Tabii moral motivasyonu da çökertmekti. Türk halkı tabii çok büyük şekilde, duyarlı şekilde aslında davrandı. Ama yine de bunların önlenmesi, bu bilincin kesinlikle geliştirilmesi ve sosyal medyadaki bu yalanlarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Bu burada tabii uluslararası mecranın da tepkilerini biz olumlu manada konuştuk, destekler anlamında, ama devletler dışında birçok aktör ve faktör var. Mesela Charlie Hebdo denilen mecra, maalesef, yine evet, tıpkı önceki dönemde yapmış olduğu gibi bu dönemde de çok aşağılık bir yaklaşım sergilediler. Ve ertesi gün daha depremin belki de üzerinden 7-8 saat geçmeden tanka gerek kalmadığını, evet, zaten depremin bu işi gördüğünü söyledi. Çok tepki çekti ama ortada
maalesef yani Batı'da durum, işte bu anlamda ahlaki değerini yitirmiş birçok pozisyon var, unsur var. Türkiye'ye yönelik ciddi sempati duyan, yardım yapan insanlar olduğu gibi meseleye bu şekilde yaklaşanlar da var. Bu Batı içerisindeki işte o ikiyüzlülük, ikircil yaklaşımın getirdiği nokta, orada bir insan hakları, fikir hürriyeti gibi bir şemsiye var ve onun altında her türlü nefret suçu işlenebiliyor. Yani Yahudileri ve antisemitizmi bir kenara bıraktırsak orada hiçbir alan açmıyorlar, ama Müslümanlara, Türkiye'ye özellikle yönelik bu tarz nefret suçlarına izin veriliyor. Bu ciddi bir problem. Bu deprem sonrasında da maalesef bunu gördük. Yine mesela Yahudi bir din adamı benzer açıklamalar yaptı. İşte İsrail'e ve Yahudilere karşı olanları Allah cezalandırdı şeklinde çok tepki alan açıklamalar yaptı. Böyle marjinal pozisyonlar var. Ama genel anlamda ben dünyanın Türkiye ile empati kurduğunu, Türkiye'ye sempati duyduğunu ve yardım yapma çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Bu anlamda hani işte Amerikalılar yok, uçak gemisi filosunu gönderiyor, Türkiye'ye yönelik bir hamle yapılabilir, işgal girişimi söz konusu falan gibi böyle komplo teoriler üzerinden mesele yaklaşmanın da kesinlikle doğru olmadığını görüyorum. Türk devleti iktidarda ne yapması gerektiğini biliyor. Riskleri her zaman hesaplıyor. Teyakkuz halinde. Dolayısıyla bu anlamda anlamlı, rasyonel yardım taleplerini Türkiye her zaman kabul etti ve yine bu depremde de kabul etti. Buna da ihtiyacımız var açıkçası.
Dezenformasyon yani basit bir manipülasyon değil. Özellikle bu Hatay'daki barajın çatladığı, evet, veya patladığı
çok kötü sonuçları oldu.
Onun mevcut çalışan ekibi oradan çıkmak zorunda.
Tabii, ve belki insanlar hayatını kaybetti, bu yüzden.
Ve buna sebep olan, milyonlarca takipçisi olan bir hesabın da ya da hesaptan sorumlu kişinin de özür dileriz, yanlış anlaşılma olmuş.
Ya yani bu kadar basit olmamalı
yani aslında. Bu
şimdi
da çok
bu gerçekten... tabii sosyal medyada bu etkileşim çılgınlığı, arzusu, şehveti tabii bu tip meselelere neden yani oluyor. Ben onların hani kötü niyetli bir şekilde süreci manipüle etmek istediklerini zannetmiyorum, ama temel amaçları o şehvetli bir şekilde tamamen etkileşim alma çabası. Her türlü tesis bilgiyi.
Bunların hiçbir tecrübesi yok. Yani.
Yok zaten. Çok anlamlı karakterler de değiller, yani aktörler de. Aslında sosyal medyada yani işte böyle yayın açan tipler bunlar. O etkileşimden aldıkları güçle bir anda kendilerini ön plana çıkartıp bazen devlet kurumlarını böyle zafiyete uğratma ya da
şeyi de var,
propagandasını bir yaparak kendilerini ön plana çıkartmaya çalıştılar. Ama sonuçları da gördük işte. Hatay'da belki hayatını kaybeden insanlardan onlar sorumlu ve hiç pişmanlık duyguları da maalesef hala yok. İşte diyorum ya, sosyal medya gerçekten çok iyi yönetilmesi, regüle edilmesi gereken bir platform. Aksi halde bu tarz marizi durumlar oluyor. Evet, depremle ilgili çok olumlu yanları da var. Kullanabiliyorsunuz. O organizasyonlar da işe yarayabiliyor. İnsanlar sesini duyurabiliyor. Ama aynı zamanda böyle infiale neden olacak bir sürü süreç de yaşanabiliyor. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bu yapıların, platformların regüle edilmesi gerekiyor.
Evet. Peki Can, teşekkürler. Sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programının bugünlük sonuna geldik. Depremi konuştuk. Çok gerçekten üzücü bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Milletçe çok üzgünüz. Başımız sağ olsun. Bizleri uzaktan dinleyenler, Türkiye'de bir deprem olduğu ve bunun 100 yılın en büyük felaketlerinden bir tanesi olduğunun farkına vararak da Türkiye'deki insanlara mutlaka yardımlarını ulaştırmaya gayret etsinler. Ve Türkiye'deki resmi kurumların özellikle iletişim, evet, bilgilerini dikkate alaraktan
AFAD,
Türkiye'ye,
Kızılay,
AFAD, Kızılay gibi bu tür kurumlara yardımlarını göndersinler. Bu Türkiye'nin, Türk milletinin yeniden ayaklanması için çok çok önemli. Kalbi Türkiye ile atan herkesi bu anlamda Türkiye'ye yardım etmeye yeniden çağırıyoruz. Hepinize hoşça kalın.
Küresel analiz.